İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Efendim merhabalar. İrfan Meclisi'nden hepinize saygılar, muhabbetler. Efendim bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize tasavvufi bazı ıslahlardan, bazı kavramlardan bahsediyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Muhterem hocam, Cenab-ı Hak Bakara suresi 195. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ Allah yolunda infak edin ve kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yani kişinin kendi eliyle kendisini tehlikeye atması, fakirlik korkusu veya dünya muhabbeti sebebiyle dinine hizmet etme ve hakkın sesini yüceltme yolunda gayret, fedakarlık ve infaktan uzak durmak olduğunu ifade ediyorlar. Yani kişinin kendisini tehlikeye atması, Allah yolunda gayret etmemesi, Allah yolunda çaba sarf etmemesi olarak müfessirler genelde o şekilde yorumluyorlar. Dilerseniz bununla başlayabiliriz hocam. Yani kişinin kendi eliyle kendisini tehlikeye atması ne demek? Bunu nasıl anlamak gerekiyor? Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Efendim, yani insan kendisini ölmek, ölüme atlamak ayrı, ölüme sebep olacak şeye atlamak ayrı.
Evet.
Tehlikeye atlamak birinci dereceden ölüme atlayıştır. Ölümün kendisine atlamak ise ikinci dereceden bizzat ölümün kendisini kucaklamak, bulmak, ölmek artık.
Evet.
Hangi kelimeleri kullanacaksanız onları kullanın.
Evet.
Bu ayet-i kerime biliyorsun Tebük Savaşı, gazvesi. Tebük gazvesi ile alakalı olarak gelmiştir. Böyle Ağustos ayında işte hurma toplanacak. Hasat zamanı gelmiş. Ve koyun, deve, efendim söyleyeyim ve hurma bahçeleri, üzüm bahçeleri. Genellikle tarımsal bir hayat söz konusu. O ürünlerin işte zamanında alınması lazım. Malın, mülkün, ürünlerin çok olduğu bir zamanda uzun bir yolculuğa çıkılacak kuzeye. Bir tembellik gelmiş.
Evet.
Yani savaşa katılalım, katılmayalım. Katılmama durumuna, yani üzerlerine yapılması farz olan bir konuda geri durmaya, yapılması gerekeni yapılmamaya tehlikeye atlamak diyor.
Nefse mağlup olmak diyebiliriz bunu hocam. Yani
Tabii. Nefse mağlup olmak. Şöyle bir incelik var. Ayet-i kerimede anlam kontrast diyoruz.
Evet.
Kontra bir anlam var. Tehlikeye atmak demek kendine. Mesela içki içtim. Tehlikeye atmak demektir.
Evet.
Efendim söyleyeyim. Yalan söyledim. Tehlikeye atmak demektir. Hırsızlık yaptım. Kendimi tehlikeye atmak demektir. Kötülük yapmak. Tehlikeye atlamak. Burada kötülük yapmayın demiyor. Emrolunduğunuz iyilikleri yapmaktan geri kalmamak.
Evet.
Yani içki içmeyin, kumar oynamayın. Bunlar söz konusu değil. Sen şu kalemi alıp buraya koyacaksın. Senin vazifen mi? Vazifen. Yapmıyorsun. Vazifeni yerine getirmiyorsun.
Evet.
Bu tehlikeye atılmanın kendisi. Peki bizzat haramı işlemenin kendisi ne oluyor? Helakın kendisi oluyor. Hmm. Ölümün kendisi oluyor.
Bizzat tehlike yani.
Bak, birisi emredildiğin şeyleri namaz kıl, kılmıyorsun. Zekat ver, fakirin hakkını vermiyorsun. Efendim söyleyeyim, güzel söz söyle, bunu yerine getirmiyorsun. Bunları yapmaktan geri durmak ayrı bir kategori. Bir de yasaklanan şeyi yapmak ayrı bir kategori.
Evet.
Yani bizzat haramı, yasağı yapmanın kendisi mahvoldun anlamına geliyor. Vazifeni yapmaman, mesuliyetten de uzak kalman, o mahvolmaya doğru gidiş giden yoldasın anlamına geliyor.
Evet.
O yola girmeyin. Mahvolmak zaten mahvoluyorsun da. O yola buradan girilirmiş. Çünkü emredileni yapmamak, o da mesela namaz kılmamak haramdır.
Evet.
Namaz kılmak farzdır. Efendim söyleyeyim, oruç tutmak farzdır, kılmamak haramdır. Bu şekilde üzerine düşen görevden uzak kalmak. Savaştan uzak kalıyor, uzak duruyorlar. Ürünler var, hurmalar olgunlaşmış. Ve öyle bir ortamda tabii rahat, gölgelikler var Medine'de. Gölgeliği terk ediyorsunuz. Sıcaklarda yolculuk yapılacak, kuzeye gidilecek. Yokluk var. Yol tehlikesi var. 1000 kilometrelik, hatta 1100 kilometrelik bir yol gitmişlerdir.
Gazveye katılmak tehlike olarak görünüyor.
Bir de işin o tarafı var. Evet. Oraya hiç girmiyoruz. Savaşa katılacağım, öleceğim. Evet. Değil mi? Gazve, evet, gelin katılın. Savaşa katılın.
Evet.
Yani infiru hıfafen ve sıkalen.
Evet.
İşte ağırlıklarınızla, hafifliklerinizle, teçhizatınızla toplanın, nefiri am ile savaşa katılın. Şimdi ölüme gidiyorsunuz, savaşa gidiyorsunuz. Ayet-i Kerime'de savaşa gitmekten, yani ölüme gitmekten geri kalanlara tehlikeye düşüyorsunuz diyor.
Evet.
Savaşa gidenlere tehlikeye düşüyorsunuz demiyor.
Demiyor.
Ve o sefer yapıldı, gözdağı verildi, savaş olmadan geri dönüldü biliyorsunuz.
Evet.
Ama uzun bir seferdi. Yani diyelim ki savaş oldu. Düşünelim ki şehit
oldun.
Nereye gideceksin? Daha büyük bir hurma bahçesi verilecek. İnsan aklı küçük olduğu için küçük düşünüyor. Büyük ölçekli düşünemiyor. Burada sana bir tane bahçe vermişler. 2 dönümlük. Ahirette binlerce dönümlük bir bahçe verilecek. Cennet verilecek sana. Yani maddileştirmek istemiyorum da.
Evet.
Anlatmak istediğim keyfiye de bakın.
Evet.
İnsanın aklen düşündüğünü zaman bir kuantum düşünce tarzındaki zıtlıklarla anlam paradoksları çıkıyor. İnsan bunların arasında sıkışıyor. O sıkışma insanı Allah'ın emirlerinden uzaklaştırıyor.
Evet.
Çözemiyor. Ben Medine'de kalarak, savaşa gitmeyerek ölümden kurtuldum, tehlikeden kurtuldum. Hayır, kalmak tehlikededir. Kalmak, evet, tehlike. Çünkü vazifeni yapmıyorsun. Ahirette durumun kötü. Sıkıntıya düşeceksin. Allah bunu anlatıyor. Ters kontrast anlatım tarzı bu.
Evet.
Bu şuna benziyor. Her zaman onu örnek gösteriyorum. Sigarayı içmeyin diye ben anlatıyorum. İşte içinde 4000 tane madde var. 50 tanesi kanserojen. Kanser yapıyor. Doktor arkadaşım anlattı işte. Dedi ki, doktor arkadaş, gırtlak kanseri, ameliyat olacak. İşte 5-6 kişi var. Sigara içiyor musun? İçiyorum. Sigara içiyor musun? İçiyorum. Sigara içiyor musun? Hepsi en sonunda ben içmiyorum dedi. İçmiyorum deyince doktor dedi ki, hangi işte çalışıyorsun sen dedi. İşte falanca bir iş yerinde deyince, pasif içici.
Hmm.
Sen bunların içtiğinin iki misli içiyorsun, farkında değilsin. İçmediğin halde içiyorsun.
Evet.
Pasif içici. Sigara gırtlak kanseri ve gırtlak alınıyor.
Evet.
Buradan başlar. Ne damar tıkanıyor. Beyin damarların tıkıyor. Bilmem ne
öldürüyor yani.
Öldürüyor. Sigara öldürür diye de üzerinde yazıyorlar. Üzerinde
yazıyorlar, evet.
Ya bu ortada. Yani ölümüne olduğu halde insanlar içiyor. Ve bana göre sigara haramdır.
Evet.
Çünkü bu sıhhat Allah tarafından bize verilmiş bir emanettir. Bu sıhhati korumamız lazımdır. Şimdi delikanlıları anlattığın zaman masal gibi dinliyor, geliyor, geçiyor, gidiyor. Ben şahsen onlara bunu anlatmadan önce şunu düşünürüm. Bunu anlatırken, yani insanın ölümle yüz yüze gelmesi, helak olmasının arka psikolojik yapısını anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum.
Evet.
Esas gayem benim bu.
Evet.
Önce kanser hastanesine götüreceksiniz. Akciğer kanseri vakası yaşayanlarla görüştüreceksiniz.
Evet.
Öksürenler. Ondan sonra damarı tıkanıp kolu bacağı kesilenler. Ondan sonra gırtlağa alınanlar. Bunlarla önce bir konuşturacaksın. Bunlar nesi? Sigara diyecek. Gözüyle görecek. Hayat içinde böyle eli kolu kesik adam görüyor ama niye kesilmiş bilmiyor. hastanede sigara yüzünden damar tıkandı, ondan dolayı kangren oldu, kesildiği hastanede görecek. Onunla konuşacak. Onun öyküsünü dinleyecek.
Evet.
Hemhal olacak. Ondan sonra gelip talebi anlatacaksınız. Biz izafi olarak böyle deskriptif, tasviri, kafada kurgulama, hayal olarak, hayal edebilme gücünü kullanarak anlatıyoruz. Tamamen afaki dışarıdan anlatım bu. Bizzat içine girsin, görsün. Hatta daha doğrusunu söyleyeyim. Gırtlak ameliyatı adam oluyor. Gırtlağı kanserden dolayı alınıyor. Gitsin bir gırtlak ameliyatında boğazını nasıl kesiyorlar, nasıl alıyorlar. Onu da görsün. Akan kanı görsünler. Çıkarılan gırtlağı görsünler. O akciğer ameliyat oldu, simsiyah, zift haline gelmiş, asfalt gibi zavallı. İnsan üzülüyor ya.
Evet.
Bir onu gözüyle görsün. Ameliyata girsin yani, görsün onu. Konuşmak ayrı, bir de görmek de ayrı bir şey. Aynı aynel yakin, evet. İlmel yakin var. Ondan sonra hakkel yakini hissettirebilir, fark ettirebilirsiniz.
Daha etkili olabilir yani.
Daha etkili olabilir.
Evet.
Anlatımların ya görsel efekt olmadıktan sonra, görsel uyarıcı olmadıktan sonra zihnin bazı bölmeleri anlayış olarak kapasitesini dar tutuyor.
Harekete geçmiyor, evet.
Harekete geçirmek lazım. Evet. Mesela ben Yeşilçam'da, işte Hollywood'da yapıldığı gibi, Sigara diye bir film olmalı. Bir gırtlağı alınan bir insanın böyle trajik bir senaryo ile nasıl bu hastalığa yakalandığı, sigaranın dumanları tütmeli, içindeki kanser maddeleri, vücutta yapıldığı değişiklikler ve kanserin oluşumu, bilmem ne, tedavi safhası, etrafındakiler eyvah babamız, eyvah kardeşimiz ölüyor diye telaşa düşmesi, film sanal ortamında audiovizual olarak böyle bir film görsünler. Ameliyata girsin, ameliyatta nasıl kesiyor, bisturi nasıl kullanılıyor, nasıl dikiliyor, gırtlakta delik nasıl açılıyor, zavallı
evet.
O insan.
Evet.
Başından sonuna kadar ve ondan sonraki hayatı nasıl zor oluyor, onu gösteren bir 3 saatlik bir film olmalı.
Bayağı evet. Tesirli olur yani.
Bilgi olarak verince kulağın bu tarafından giriyor, şurasından çıkıyor.
Evet.
İşte biz anlatırken anlatımlarımızın, pratik yönünün biraz yeterince aktarılamadığı şeklinde bir kanaat var bende. Bunu nasıl anlatabiliriz? İşte sosyal sorumluluk projelerinde biz lise talebelerine haftada bir defa gidin bir hastanede hastayla konuşun.
Evet.
Yaşlılar yurduna gidin bir hafta. O da bir saat, iki saat ihtiyarlarla konuşun. Yani çoluğunun, çocuğunun bakmadığı köşeye atılmış insanlar, zavallı. Bizim dedelerimiz, ebelerimiz.
Hayatta bunlar da var yani.
Hayatta bunlar da var. Suç işleyen çocukların yattığı çocuk ıslah evlerine gidin. Onlarla konuşun. Hayat kader mahkumu dedikleri hapishanede yatan insanlarla mahkumla görsünler. Bir hapishane görsünler.
Evet.
Kanunu hissetsinler. Bir mezara gitsinler. Ahireti yaşasınlar. Bir fakirin evine gidip onu ziyaret edip fakire bir efendim söyleyeyim file dolusu, iki file dolusu yiyecek. Bir de 50-100 lira para ver. Onun içtiği çayı iç. Oturdu o gariban evde bir otur.
Evet.
Bir onu yaşa. Empati yap. Biz bunları öğrencilere vermiyoruz. Kitaptan roman okuyarak. Roman okuyarak bir insan olgunlaşamaz.
Evet.
Aklı olgunlaşır. Kalbi, kişiliği olgunlaşmaz. Akıl olgunluğu vardır. Kişilik olgunluğu yoktur.
Yani hayatın içinde yaşayınca daha tesirli.
He, temin anlattığım bir film olarak anlattım. Bu bizzat içine giriyorsunuz.
Evet.
Nitekim böyle bir özel okulda benden yardım talep etmişti Turan Bey. Ta bundan 25 sene önce. Dedi hocam bu çocuklar ne yapalım? Bunlar düz duvara tırmanıyor. Bunları yönetmemiz, idare etmemiz zor. Toparlayamadım dedi. Hep şımarık çocuklar. Ne yapalım dedi. Bu projeyi sundum. Uygulamaya geçtiler. Lise 2 ve lise 3 talebeleri. Bu programı uyguladılar. 10 ayrı uygulama vardı. Haftada bir defa oluyordu. 2,5 ay. Program bittiği zaman okulun bel kemiği, lise 2 ve lise 3 talebeleri kendilerini toparladılar. Düzgün davranmaya başladılar. Hareketlerini kontrol ettiler. Ve iradeleri güzelleşti. Davranışları düzgün oldu. Nazik ve kibar oldular. Ama bu bahsetmiş olduğum program biraz daha ince detaylarla anlatılabilir. Evet. Mesela ısrarla ben söylüyorum. Yaz tatillerinde çocuğunuzu kontrollü olarak tanıdığınız bir berberin, terbiyeli, edepli bir berberin yanında 2 hafta çalıştırın. Bir berber dükkanını görsün.
Hayatı görsün yani. Tabii.
Ondan sonra öbür senede bir 2 hafta fazla değil. 10 gün diyelim canım hadi. Ondan da var. 1 hafta de. Senede 1 hafta. Gitsin bir köy hayatı yaşasın. Ya gübre yatsın, bilmem ne yatsın, süt sağsın, sabah erken kalksın, bir o hayatı yaşasın. Ve unutamıyor talebi.
Evet.
Efendim söyleyeyim, gitsin bir kasapta çalışsın 1 hafta. 7 gün. 6 gün o da. 7 gün de değil. Gitsin efendim söyleyeyim bir manifaturacıya çalışsın. 1 hafta. Yani 1 haftada kendine böyle bir öz denetim ve öz gelişim için bir program. Kendi çocuklarımız için. Ben torunum işte. Yazın 1 ay çalışmaya gönderdi babası.
Evet.
Ve hararetle de destekledim. Murat Bey'i. İsla evladım iyi yapıyorsun dedim. Çocuk dersleri başarısız, tembel, çalışmıyor. Hayat algısı farklı. Böyle hayal gibi algılıyor. Orada sınıfın yanında 1 ay efendime söyleyeyim yük taşıdı bilmem ne yaptı falan filan. Hayatın ne olduğunu, evet. İşin ne olduğunu, paranın ne olduğunu, ter dökmenin ne olduğunu o zaman anladı. Ve bu sene dersleri çok mükemmel.
Çok etkili oluyor.
Hayattan yani. Kopuk değil.
Evet.
Hayata rağmen değil. Hayatın içinde. İşte burada da insanların yani peygamberimizin zamanında yaşayan insanlar. Burada bir eğitim söz konusu. Vazifeniz neyse, olmanız gereken yer neyse orada olun diyor. Vazifenizden kaçmayın. Şimdi ayet-i kerime diyor ki yardım ederseniz yardım ederim diyor değil mi?
Evet.
Muhammed suresi ayet 8. İn tensurullaha yansurkum ve yusebbit aklamukum. Ayağınız sabit kalır yere düşmezsiniz. Ama siz Allah'a önce yardım edin ondan sonra Allah size yardım etsin. Bu ayet-i kerimeyi mefhumu muhalif olarak ele alırsak Allah'a yardım etmiyorsun. Yani Allah için bir şey yapmıyorsun. Allah'tan da sana bir yardım ve fayda gelmez. Evet. Ve ayağın sabit kalmaz. Evet. İkide bir de imtihanlardan geçer. Ayakta duramaz, yere düşersin. Sıkıntı çekersin. O zaman üzerine düşen görevi yap. Burada savaştan katılmak istemeyenlerin psikolojisine Cenab-ı Allah kontrast anlam üzerinden yükleme yapıyor. Yani savaşa gideceğiz, öleceğiz. Medine rahat. Medine'de rahatlık ölümdür diyor.
Evet.
Medine'nin gölgelikleri, Ağustos ayında o güzel hurmalıklar, Efendimiz'in nimetler, istirahat, uyumak. Bu ölüm savaşa gidiş, diriliş diyor. Niye? O kadar yolculuk yapıyor o kadar sahibi. Yorgunluk çekiyor, zorluk çekiyor. Ve yolculuk, yorgunluğu, yolculukta yaşanan olaylar, sıkıntılar insanı olgunlaştırmaz mı?
Olgunlaştırır.
Çekilen çileler olgunlaştırır.
Evet.
Olgunlaştırır. Gidiyor. Olmuş hurmaları daldan indiremiyorlar.
Evet.
Onlara elveda diyor. Allah'a ısmarladık. Dünya. Allah'a ısmarladık diyor. Hurma bahçelerine. Allah'a ısmarladık diyor.
Nefsin hoşuna giden ne kadar terk edip
gidebilir. Tabii. Nefsin hoşuna giden hurmaları terk ediyor.
Evet.
Nefis savaşmayı sevmez.
Sevmiyor.
Çünkü ölüm tehlikesi var. Yaşamak istiyor.
Evet.
İnsanda ruh olduğu için, ruh da Allah'tan geldiği için fıtri olarak ebedilik duygusu var. Onun için ebedi kalmak istiyor burada. Halbuki o ebedi bir yurt değil burası. İşte gittiği yerde şehit olacak. Ebedi hayatı elde edecek.
Evet.
Şuradaki hayatla bu o hayatla bu hayatın mukayesesi. En azından bu. Ve dediğin gibi olgunlaşma, kendini gerçekleştirme, self-realizasyon, yani tahakkuk, yani kendini realize etmek, potansiyellerini ortaya çıkarmak, Allah-u Teala'nın sende meknuz, gizli esmasını o çilelerin dölleyici, efendim söyleyeyim spermatik edici gücüyle o kabiliyetlerin yumurta olarak civcivlerini ortaya çıkarması, potansiyellerinin kinetize edilmesi, hareketsiz halden hareketli hale gelmesi. Yani düzgün, ayakta durabilen, iradeli bir insan tipolojisi.
Evet.
Sahabe, peygamberimiz zamanında 40 tane savaş yaptı. 17'sine peygamberimiz katıldı. Küçük ufak tefek askeri birliklere peygamberimiz katılmadı. Komutanlarla o gazveleri idare etti peygamberimiz biliyorsun. Ve peygamberimiz 624'te ilk defa savaş emrolundu. Gaza emredildi. Bedir savaşı
evet.
624. 632'de peygamberimiz vefat etti mi?
Evet.
Etti. Kaç sene? 8 sene savaş yaptılar peygamber sahabe 8 sene savaş. 8 senede kaç tane savaş? 40. Bir seneye kaç tane düşüyor? 5.
5 savaş.
Bir evet. Senede 5 savaş yapılmış. Ve zorluk demek, ölüm demek, irade demek, sıkıntı demek. Ne bileyim, yani bir insanın bu zorluklar olgunlaştırarak. Sahabe onun için peygamberimiz zamanında epeyce bir olgunlaşmıştı.
Evet.
Ciddi manada olgunlaşmıştı. Ve 100 bin tane sahabenin, 120 bin sahabeden Cennetül Bakiye kabristanında ancak 10 bin tanesinin mezarı var.
Diğerleri dünyaya yayılmış.
Hepsi yayılmış gitmiş.
Evet.
Gittikleri yerde de şehit olmuşlar. Giderken biz ölüyoruz, şehit oluyoruz deyip Allah rızası için gitmişler. İşte ama ondan sonra olgun insan olmuşlar. Evet. Peygamberimiz bu sahabelerine de ne diyor? Her biri gökte bir yıldız. Her birinden alacağınız bir ışık var. Ashabi kennücumi bi eyyihim iktedeytum ihtedeytum diyor. Her biri bir yıldız. Hangisini isterseniz ondan size göre bir alınacak malzeme var. Hayatını iyi inceleyin.
Hangisine tabi olursanız hidayet bulursunuz. Yani. Evet. Allah razı olsun hocam. Muhterem hocam, özellikle infak hususuyla alakalı da yani وَاَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَهْلُكَ yani insanın infak etmesi, malından verebilmesi, canından verebilmesi, canından fedakarlıkta bulunması ve Allah yolunda gayret sarf etmesiyle alakalı yani çabaların insanı tehlikeye sürüklemekten kendisini kurtaracağı ifade ediliyor ayet-i kerimede. Dilerseniz hem infak yani maldan infak, candan infak, vakitten infak yani insanın bu infakın çeşitli yönleri var. Dilerseniz buradan devam edebiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve bihi nesta'in. Muhterem dinleyenlerim, infak etmek, yani paylaşım.
Evet.
Aldım, önüme koydum, hepsi benim. Hayır, hepsi senin değil. Bir kısmını muhtaçlara vereceksin. Ve damlayken umman olup topluma katılacaksın. Öyle, yani Allah'ın rızasını kazanmak, sınavı geçmek ve üzerimizdeki mesuliyetleri taşıyabilmek, kul olabilmek, Allah'ın rızasını kazanabilmek, ideal insan olabilmek, bunlar böyle kolay şeyler değil. Tasavvuf, bu anlattıklarımın hızlandırılmış eğitimidir.
Evet.
Halvete sokuyor, hizmete sokuyor, ibadeti artırıyor, başkasını düşünüyorsun, efendim söyleyeyim, dünyaya rağbet etmiyorsun, dünyacı, paraperest, efendim olmuyorsun, altın gümüş meraklısı, makam mevki meraklısı olmuyorsun. İnsan seviyorsun. Herkese gel diyorsun. Bunlar yüksek erdem.
Fedakarlık yani.
Tasavvuf işte bunun için. Evet. Yani bu hızlandırılmış bir kulun kul olabilmesi, bir insanın insan olabilmesinin akseleratör, hızlandırıcı bir eğitim ile çabucak hedefe varmasını sağlıyor tasavvuf.
Evet.
Tasavvuf budur. Başka bir şey yok. Kur'an ve sünnetten ibaret.
Kur'an ve sünnet. Tabii.
Bakın Necip Fazıl Kısakürek'in ta gençlik yıllarında okumuştuk bunları biz. Aradan yıllar geçmiş. Böyle Çile adlı kitabında Geçilmez diye bir şiiri var.
Evet hocam buyurun.
Böyle çok hoşuma gider. Ve zevkle okurum bunu. Yani kolay değil.
Evet.
Yani şu dünya hayatı innemel hayatü dünya laibin ve lehvin. Burası oyuncak yeri değil. Vakit geçirme yeri değil. Bura gülme yeri değil. Bura sınav yeri. Kur'an-ı Kerim ısrarla sınav, sınav, sınav, sınav. İmtihan psikolojisi. İmtihan psikolojisi. İmtihan psikolojisi ve imtihanın kendisi. Hayatta çilesiz geçen gün, yaşım 70. Çilesiz geçen gün ben görmedim vahiyçim.
Evet.
Her gün bir çile. Hiç olmazsa kulağını şurası ağrıyor. Hiç olmadığı gün. En sevinçli gün kızımın, büyük kızım evlendi. En sevinçli günüm. Yakın akrabalarımın birisi rahatsızlık geçirdi, hastaneye kaldırdık. Kızımı evlendiriyorum. Ta 1990 senesinde, işte kaç sene oldu? 30 sene önce büyük kızımı evlendirdiğimde, en sevinçli günümde akrabam hastalandı, hastane kapısına gittik.
Yani hayat böyle bir şey yani.
Kuantum evet. Bilmecesi. Yani sevinçle beraber üzüntü, üzüntüyle beraber sevinç, geceyle beraber gündüz, tülü zülleyle finnehar ve tülü zünnehare filleyl.
Evet.
Olay bundan ibaret. Acı tatlı, tatlı acıyla beraber. Tek başına tatlı olmaz. Mevlana Hazretleri buyuruyor. Üzülme, kederlenme. Hiçbir keder ve üzüntü baki değildir. Ama fazla da sevinme. Hiçbir sevinç, o da baki değildir, kalıcı değildir diyor.
Evet, hepsi geçici.
Necip Fazıl burada şiirinde hayat felsefesi olarak o kadar güzel anlatmış ki, zaten Fransa'da, Collège de la France'da okurken Henri Bergson'un talebesi. Henri Bergson da entüisyonizmin kurucusu, yani sezgiciliğin, bir nevi ilhamcılık diyebiliriz ama değil tabii. Sezgi evet, daha primitif, ilham daha sofistike bir şey. Metafizik düşünceye, kafa yapısı Osmanlı kültürüyle yetiştiği için Necip Fazıl Kısakürek, bir de Fransa'da o sezgicilik akımının kurucusu Henri Bergson'un talebesi olduğu için metafizik düşünceye çok yatkın bir ruhu, çok yatkın bir aklı var. Onu çok takdir ederim ben.
Evet.
Çok önemli. Diyor ki Necip Fazıl şiirinde, geçilmez bu kapıdan, kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir bu dünyada. Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir bu dünyada. Fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Varlık niçin? Yokluk nasıl? Yaşamak ne topyekün? Aklı yele verip çıldırmadan geçilmez. Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne topyekün, aklı yele verip çıldırmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi, usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi, usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse berhava, yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse berhava, yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte, işte o eteğe sarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte, işte o eteğe sarılmadan geçilmez. Bir öğretmen olmadan olmuyor.
Evet.
Bir life coach lazım. Yaşam koçu.
Evet.
Yaşam yöneticisi. Böyle birisine ihtiyaç var. Yaşam koçlarının birinci vazifesi, acıyı yaşadığı halde okuyamayan insanlara acıyı okutturmaktır.
Evet.
Acıyı hepimiz yaşıyoruz. Ama vahidçiyim, acıyı okuyamıyoruz.
Okumakta problem var. Evet.
Hani senle benim aramda biliyorsunuz bir şey, olay olduydu biliyorsunuz.
Evet.
İşte hasta olduk, bilmem ne olduk, doktora gittik vesaire falan filan. Çok ciddi olarak hastalığı okuyamamıştık. Hatırlıyorsun değil mi?
Evet.
Yani okuyamadık. Ve okuması da gerçekten zor. Şimdi ben bir akademisyenim. Sen de bir akademisyensin.
Evet.
Biz okumuş, mürekkep yalamış, entelektüel bir akademisyenler okuyamazsak. Bu halk nasıl okusun?
Doğru.
Ama o çubuğun bir köyü var. Dumlupınar köyü. Orada işte eşime bir bahçe aldım. Orada bir şeyler ekiyoruz, dikiyoruz. Yani köyle bir temasımız başladı. Ankara'nın yerlisiyim. Şehirden hiç çıkmamışım. İlk defa köylü kardeşlerimizle, bizden daha muhterem onlar, daha saflar, daha böyle organik insanlar. Bana öyle geldi yani.
Evet.
Yapmacık değiller, sentetik değiller yani. Bakıyorum, o köylü kardeşlerimiz saf insanlar, organik insanlar, az bozulmuş insanlar. Acı karşısında Allah kerim, Allah büyük, kaderimiz böyleymiş diyorlar, teslim oluyorlar.
Daha dirençli oluyor.
Yani. Evet. Anlayayım diye olaylara, acılara akılla değil, kalple gidiyorlar ve o acılar onları diriltiyor.
Evet.
Biz akılla gidiyoruz, acıların altında eziliyoruz. Bakın, ifadelerimi iyi anlayın. Biz şehirde yaşayan insanlar akılcıyız, acılarımızın üzerine akılla gidiyoruz. Akılla gittiğimiz zaman arkasındaki büyük aklı, Allah'ın aklını göremiyoruz.
Evet.
O büyük imtihanı, sahibini göremiyoruz. Yani Allah'tan geldi, tamam, razıyız, teslimiz. Bu ağzımızdan çıkmıyor. İsyanları oynuyoruz.
Evet.
Ama köye gidiyorum, muhterem kardeşlerimiz, köylü kardeşlerimiz, cenaze oluyor. Takdir böyleymiş. İşte çocuk 19 yaşındaydı. Motosikleti kullanırken kaza yaptı. Kamyonun altına girdi. Öldü. Makamı cennet olsun. Bize göre şehittir. Allah rahmet eylesin diyor. Günlük hayat devam ediyor.
Çabuk kabulleniyorlar yani.
Günlük hayat devam ediyor.
Evet.
Bir şehirli düşüncesine sahip olan insanlar da hayat duruyor. Hayatımızın, bak konuşmamın başında söyledim, 70 yıl ömrüm oldu. 70 yıldan beri acı çekmediğim gün olmadı.
Evet.
Burada rahatlık yeri değil.
Hayırlı ömürler versin.
Burada acıyı okuyamıyoruz. Sıkıntı burada. Şayet Yunus Emre gibi bir derviş olabilirseniz,
evet,
Yunus Emre gibi bir mutasavvuf olabilirseniz, Yunus Emre gibi bir insanı kamil olabilirseniz, bir Mevlana Celaleddin Rumi, bir Hacı Bektaş-ı Veli gibi olabilirseniz, hayatı okuyorsunuz. Ve hayatı okuyan insan hayatın altında ezilmez. Hayat onun altında ezilir.
Evet.
Hayata ironik bakar. Hayata hayal bakar. Hayata gerçekçi bakmaz. Gerçeklerin gerçeğinden bakar.
Evet.
Şu geldi, bana dokundu taş. Ay, elim acıdı. Bir mutasavvıfa taş değdiği zaman ben ay, elim acıdı diyorum. Bir sufiye, bir Yunus Emre'ye taş değdiği zaman yüzü gülüyor.
Seviniyor.
Ben niye yüzüm asıldı, o niye gülüyor acaba? Ben hayatı okuyamadığım için yüzüm asılıyor. O hayatı okuyabildiği için yüzü gülüyor.
Evet.
Razıyım ya Rabbi diyor. Senden geldi diyor. Teşekkür ederim. Mutluyum diyor. Ama akılla gidince mutlu değilim diyorsun. Çünkü bana taş değdi, acı verdi. Halbuki o acının içerisinde şifa var. O zehirin içerisinde şifa var. Yılanın dişinin, zehirin içinde, yılan zehirinin içinde şifa yok mu?
Evet.
O zehirin içinde panzehir yok mu? İşte o köyde o güzel insanlar, o saf insanlar, bunu gördüm. Ölümün içindeki hayatın farkında. Okuyor ve ezilmiyorlar. Hepsi dik. Hayatı olduğu gibi görüyorlar. Çıplaklığıyla görüyorlar.
Bizim insanımızın irfan seviyesi yüksek hocam.
Anadolu, evet, dediğimiz Anadolu irfanı,
evet,
çok farklı bir şey.
Evet.
Anadolu irfanı çok çok farklı bir şey. Onun için hep işte Osmanlı padişahları bunun farkındaydı.
Evet.
Osmanlı padişahları tebdili kıyafet ederlerdi. İşte geriden iki tane, üç tane koruma olurdu. Böyle dilenci kıyafetinde olurdu. Basit bir insan kıyafetinde olurdu. Yanına da bir vezir veyahut da birisini alırdı. Halkın arasına bir fırıncıya giderdi. Bir marulcuya giderdi. Bir balıkçıya giderdi. Bir fakirin kapısını çalardı. Halatır sorardı. Kimse bilmiyor ne olduğunu. Nasılsın, iyi misin diye soruyorlardı. Bu peygamberimizden kalma bir adet. Hazreti Ebu Bekir de böyle yaptı evet. radıyallahu anh. Hazreti Ömer de gece olduğu zaman fakirlerin evine gidiyordu.
Evet.
Anlamaya çalışıyordu. Buluyor, veriyordu. Ne yapıyorsun ey Ömer diyeni? Geceleyin ben Allah'ı arıyorum diyordu. Yani toplumun fakirlerini arama olayı Hazreti Ömer'in dilinde Allah'ı arama olayı.
Allah'ı aramak demek ya.
Bizzat.
Evet.
Etraftaki efendime söyleyeyim yakınlarından gelen bilgiyle yetinmiyordu Hazreti Ömer. Bizzat halkın içine giriyor. Birinci elden bilgi alıyor. Birinci elden görüyordu. Bu çok önemli.
Evet.
Eğer birinci elden göremezseniz araya engeller girer. Toplumu okuyamazsınız. Okuyamadığını toplum sizi dışlayabilir.
Evet.
Bu nedenle Hazreti Ömer sevilmişti. Niye? Toplumun içindeydi.
Halkın içindeydi yani. Evet.
Elbisesi yamalıklıydı. Ha bugünkü idarecilerin için böyle bir şey söz konusu olmaz da. Ama burada bir anlatılmak istenen hayat felsefesi var. O hayat felsefesini anlatmaya çalışıyorum ben. Ben mesela bir profesörüm, bir akademisyenim değil mi?
Evet.
Ya bir talebe ne yer, bir talebe ne içer? Bir talebenin kaldığı ev nasıldır? Bunun işte yiyecek problemi var, cinsel problemi var, efendim söyleyeyim iktisadi problemi var, siyasi problemi var, mental problemi var, dini problemi var, kültürel problemi var, içtimai, sosyal problemi var. Efendim söyleyeyim diğer faktörlerle alakalı 10 tane problemi var. Karşımdaki talebeyi ben bütün problemleri hallolmuş ve karşımda oturuyor. O şekilde ders veriyorum. Talebeyle empati kuramıyorum hoca olarak. İçine girdiğim zaman ha bu çocuk böyleymiş diyorum. Anlıyorum. Anladıktan sonra onun düşünce kodlarına giriyorsunuz. Onun düşünce kodları üzerinden ona ulaşmaya çalışıyorsunuz. Talebeye o zaman bir şeyler verebiliyorsunuz.
Evet.
Biz akademisyenler bunu yapıyor muyuz? Türkiye'de bunu yapan akademisyen ben yaklaşık ta 46 yıllık akademisyenim. Ben böyle bir şey duymadım bu ay için.
Arada uçurumlar var yani.
Yok.
Evet.
Bilakis hoca talebenin düşmanı, talebe hocanın düşmanı gerginlik vardır.
Evet.
Sırf bundan dolayı iyi maalesef. Ki tasavvuf eğitimini veriyoruz, tasavvufu okuyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Yani peygamberimizin yaşadığı İslam'ı yaşamaya çalışıyoruz da empati yapıyoruz. Öğretmen gibi, öğretmen baba gibi olmalıdır. Hayır, öğretmenin baba gibi olmaması gerektiğini, öğretmenin anne gibi olması gerektiğini anladık.
Evet.
Çünkü peygamberimiz anne arkeli bir öğretmendi. Baba arkeli bir öğretmen değildi. Ennebiyyül ümmiyyü, annesel peygamberdi. Ennebiyyül ebeviyyü, babasal peygamber değildi. Yapıcı arkeydi, yıkıcı arke değil.
Evet.
Bir hatası gördü, tak aşağı indir. Hayır, hatasını gördün, düzeltelim. Anne gibi. Yani ve in kesara, ven kesara cübira. Kırıldı mı, tamir edelim.
Tamir et.
Tamir yok. Kırıldı mı, kökünden uçur deyip de,
sen de
o jüri üyelerin vermiş olduğu raporları biliyorsunuz değil mi?
Maalesef.
Ya, şu adamı çağır. Doçent olacak, doktor olacak. İşte master tezi savunacak. Çağır, yavrum sen güzel bir insansın. Çalışmışsın. Ama şuraların zayıf. Git şu şu şu kitapları adres ver. Oku. Şu örnek bir tez var. Onun şu bölümüne bak. Şuradan şuradan tamamla.
Yardımcı olmak.
Böyle yapmak gerekirken şöyle sayfa açıyor. Bir açıyor.
Olmaz.
İşte plagiarizm var diyor. İntihalcilik var diyor. At bunu gitsin. Hayatı yansın bunun diyor. Bu türlü kıyımlar her tarafta bugün Türkiye'de yaygın değil mi?
Evet.
Yok efendim akademisyen böyle ciddi kimliğe sahibim havasını vermek üzere egosunu şişirmeye çalışan bir kişilikle karşı karşıya değil miyiz?
Evet maalesef.
Biz akademisyenler ne zaman büyüyeceğiz? Annem adı yer var. Önünü aç. Anne gibi davran. Şefkatli davran. Merhametli davran. Yarın adam olacak. Büyük insan olacak.
Evet.
İşte infak dediğimiz bana göre sizdeki insanlık malzemesini verebilmek en büyük infaktır.
Evet.
Hayat tecrübesini verebilmek en büyük infaktır. Ve bu bize verilen malzemeler bize emanettir.
Hepsi bize emanettir.
Ehline vermek lazım. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Emanetleri ehline veriniz diyor.
Evet.
Vermezsek infak etmemiş oluruz. İnfakı illa 5 kuruş aldık, 5 kuruş verdik diye algılamıyor. Böyle metafizik yönü de var. Bir de infakı bu yönden düşünsek acaba nasıl olur derim.
Evet, Allah razı olsun. Yani bir şeylere ulaşmak için bazı şeylerden fedakarlıkta bulunmak lazım. Evet, kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.
İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.